bu sözleri nereye koyalım? Allah'ın kitabı ve Peygamber aleyhisselamın hadisleri elimizin altında. Bizim için daha güçlüsü olmayan bilgi kaynağı olarak durmaktadır. Evimizde, iş yerimizde, insan olarak hayatı yaşadığımız her alanda o sözlerin bizim ölçümüz, tartışamayacağımız kurallarımız olması gerekiyor. İman etmiş olmamız bu demek değil midir? Ya da böylesi değilse mümin kimdir? Cuma hutbelerinde dinlediğimiz, şu veya bu toplantı nedeniyle katıldığımız toplantılarda kulaklarımıza dökülen bilgiler bizim için ne ifade etmektedir? Bir ayet veya bir hadis bizim açımızdan başkası olmaz denecek esaslar değil midir? Bu soruları uzatmanın gereği yoktur şüphesiz. Her müminin cevabı bellidir. Biz Kur'an'a ve hadise iman ediyoruz. İmanın aslı da tam teslimiyettir. Ne emrettiyse Allah ve Resulü ona itaat edeceğiz. Kural budur, sonuç böyledir. Bu kuralı benimsiyor olmamıza rağmen belki de bu kural pek çok mümin insanın dava olarak güttüğü bir mücadeleye dönüşmüştür. Evlerin ve iş yerlerinin etkisi altında olma açısından bakıldığında ise Kur'an ayetlerinin, peygamber hadislerinin duyulduğunda sözlerin bittiği bir emir olarak ele alındığını ne yazık ki iddia edemiyoruz. Elimizdeki bu kuralları ya bilmiyoruz ya da nerede nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Netice olarak da imanımızın gereği gördüğümüz ayetler, hadisler, günlük hayatımızın belirleyicileri, ailemizin işaret levhaları niteliğinde olmuyorlar. Bu anlamı çağrıştıran örnekler olarak aşağıdaki ayet ve hadislere dikkat etmemizde yarar olacaktır. Bu yarar, her şeyden ailemizin doğal zeminine taşınması davamızdan bizim lehimize bir yarardır. Yumuşak aile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah yumuşaktır, yumuşaklığı sever. Sert tutuma vermediğini yumuşaklığa verir. Müslim. Gayet açık bir emir vardır bu hadiste. Mümin isen yumuşak olacaksın. Evinde ve işinde, mümin kimliğinle yaşadığın her yerde karakterin yumuşaklık üzerine kurulu olmalıdır. Yumuşak baba, yumuşak anne, imanına uygun kimliği olan babadır, annedir. Yumuşaklıkla gevşekliği de karıştırmadığı zaman insan sevilen, sayılan biri olur. Aile ortamlarımızı, birbirimize gücümüzü ispat etmeye uğraştığımız meydanlara çevirmeden yaşamaya mecburuz. Ezmeye gücümüzün yettiği zamanlarda merhametli davranarak, yumuşaklığı ilke edinerek Allah'ın yardımına daha yakın bir noktada duruyoruz demektir. Başka bir açıdan daha bakarak şöyle bir sorgulama da yapabiliriz. Allah'ın yardımını göremediğimiz zamanlardaki mahrumiyet nedenlerimizden biri sert tutumumuz olabilir mi? Yumuşaklığı Allah'ın hükümlerinden taviz gerekçesi durumuna getirmeden, sertlikle yumuşaklık arasında tercih yapacağımız zaman yumuşaklığı tercih etmeyi becerebilirsek, bu bizim Allah'tan yardım gören aileler, iş yerleri sahibi olmamız anlamına gelecektir. İki büyük nimet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki nimette insanların çoğu aldanmaktadırlar. Sıhhat ve boş vakit. Buhari. Bu iki nimetin evlerimizde nasıl eritildiğine bakmak için sadece bir haftamızı test edebiliriz. Önümüze çıkacak sonuç ürkütücüdür. Tükettiğimiz gıdadan evlerimizin aydınlatılmasına kadar pek çok şeyin sıhhatimizi erittiğini, tıbba mahkum bir hayata gömüldüğümüzü göreceğiz. Evlerimizde kullandığımız ve bize rahatlık getirmesi için üretilmiş olan neredeyse bütün cihazların ömrümüzü tükettiğini ne yazık ki inkar edemeyiz. Sıhhat ve boş vakit konusunda derin bir düşünce içinde ele almamız gereken farklı bir konuda bu iki nimetin bir nimet olarak görülemeyişidir. Sıhhati yerinde insanların yokluk ve sefalet sözcüklerini kullanmaları, uykusundan muhabbetine kadar zamanı sınırsız kullananların bile sıkıntıdan söz edebilmeleri gayet düşündürücü bir sıkıntıdır. Bir kere var olan şeyler arasında sıhhat saymaya alışmış değiliz. Doğan güneşin aydınlattığı gün içinde boş vakitlerimizin bulunmasını cebimizde para bulunması gibi bile görmüyoruz ki aslında bunun paradan ve pek çok nimetten daha değerli tutulması gerekmektedir. Mümin bir ailenin çocuklarının sağlıklı bir şekilde bayrama kavuşmalarını, o çocuklara bayramlık alınamamasını unutturacak bir nimet olarak görmeleri hatadır. Ailelerimiz bu anlayışla ciddi bir nankörlük bataklığına batmaktadır. Asıl görülmesi gerekenleri göremeyip, olmasa da olabileceklere takılı kalanlar, kendilerini de sorumlusu olduklarını da etkilemektedirler. Mümin ailelerin bu iki nimette aldanmamış olmaları yakışık alırdı. Varımız ve yoğumuzla ilgili hesaplarda bu iki nimet bulunmalıdır. Evliliğin yerine bak. Nur suresinin iki ayetini bir kere daha düşünmemiz gerekmektedir. Bu iki ayetin sadece birleştikleri noktada ne mesaj verdiklerine bakmak istiyoruz. 31. ayet kadın ve erkek ilişkilerine dair pek çok hükme işaret ettikten sonra şu şekilde bitmektedir. Hepiniz birden Allah'a dönüp tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz ey müminler. 31. ayet bittikten sonra 32. ayet şu şekilde başlamaktadır. Bekar olanlarınızı evlendirin. İlk bakışta bu iki ayet arasında bir bağlantı bulunamayabilir. Müminlere tevbenin emredilmesi pek tabidir. Tevbe hayatın ruhu gibidir. Zaten mümin insanların tevbeye dair bir anlamazlıkları da yoktur. Bir sonraki ayetse bekarların evlendirilmesini emretmektedir. Tevbe ile bekar evlendirmenin Kur'an mantığında ne kadar iç içe bir yer tuttuklarını görmemiz gerekiyor. Tevbe kadar hiçbir zaman mümin insanın zihninde yer etmesi mümkün olmayan sebeplerle bekar mümin gençlerin evliliklerinin ertelenmesi, şu Allah'a tevbe etmek ve bekarları evlendirmek emirlerini yan yana getiren Kur'an idrakinden ne denli uzak bir anlayıştır. Tevbe dinimizin neresindedir ve ne kadar önem arz etmektedir? Bunu bilmeyen mümin olur mu? O tevbeyi izleyen emir nasıl diploma ve iş gibi Kur'an düzeyinde olmayan gerekçelere dayandırılarak ertelenebilir? Anne babaların, gençlerin mesulü durumunda olanların bir kere daha düşünüp imanla alakalı sonuçlarımızı nasıl olumsuz etkilediklerini tefekkür etmelidirler. Şu 32. ayetin nasıl devam ettiğine bakalım. Bekar olanlarınızı evlendirin. Köle ve cariyelerinizden de durumları elverişli olanları evlendirin. Eğer fakir iseler, Allah onları kendi lütfundan zenginleştirir. Şüphesiz ki Allah sınırsız zenginliği olandır ve her şeyi hakkıyla bilendir. Ayet bir kere daha ekonomik ve sosyal anlayışımızı zorlamaktadır. Bekar evlendirilecek, fakirlik dert edilmeyecek çünkü Allah zengindir, her şeyi biliyor. Kur'an'ımızın iman etmemizi emrettiği hakikat budur. Bizim ne yaptığımız da ortadadır. Bekar gençleri evlerimizin ortasında mayın gibi tutuyoruz. Mümin genç istiyoruz. Peygamber aleyhisselamın o gence elde etmeyi gösteren tavsiyeleri, Kur'an'ımızın tembihleri ortadadır. Tevbe gibi cennetimizle birinci dereceden alakalı bir kelimenin devamında bekarları evlendirmek vardır. Kur'an'ın öğrettiği budur. Bizim işi yok, askerlik yapmadı, okulu bitmedi türünden gerekçelerimiz de ortadadır. Gözümüzün içine batarak gele duran akıbetimiz de ortadadır. Nikahı asıl yerine oturtalım, iffetini korumak isteyen, anneliğin babalığın ne olduğunu bilen bunu böyle bilsin ve yapsın. Tapınanını yiyen put. Borcu borçla kapatmak ne demek olabilir? Bunu bir şeye benzeteceksek herhalde susadıkça deniz suyu içen birinin tutumuna benzetebiliriz. Ölüden medet ummak, iyileşmesi istenen yarayı karıştırmak da böyle bir şey olsa gerek. Şu hadisi şerifi hayatımızın bir yerine koymaya çalışmalıyız. Kimin derdi dünya olursa Allah onun işini dağıtır. Fakirliği gözünün içine sokar. Sonunda da dünyalık olarak onun için yazılandan başkası gelmez kendisine. Tirmizi. Bu hadisi evlerimizde bir yere oturtmaya mecburuz. Dünya için değiliz, ahirete koşuyoruz. böyle inanıyoruz, böyle konuşuyoruz. İddiası bu olanın günlüğünde dünya ne kadar yer tutmalıdır? Bizim günlüğümüzde ne kadar yer tutuyor? Evlerimizin ne kadarı dünyada kalacak şeylerle doludur? Ne kadarı ebedi alemde bizimle beraber olacaklarla doludur? Biz dünyaya tapındıkça bize yar oluyor mu, yoksa biz ona tapındıkça o bizi mi yiyor? Muhasebe için iyi bir soru olsa gerek bu. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milli Gazete.